Sezalı amca, ben uçurtma uçuran çocuk resmi isterim. Bana kedi resmi yap Sezalı amca. Benimkini daha önce yap. Sezai Bey'in iki dizinde Doktor Cevat'ın iki çocuğu. İhtiyar diplomat onları gücendirmemek için bir çizgi birinin kağıdına, bir çizgi ötekinin kağıdına çiziyordu. Mamafya onlar gene sızıldanacak yer buluyor. Birer beyaz kelebeğe benzeyen iki çift el devamlı bir coşkunlukla inip kalkıyor, Sezai Bey'in başına, omuzlarına konuyordu. Cevat içeri girdiği zaman onları iş başında buldu. Ne âlâ beyefendi, vaktim olsaydı meclisinize ben de iştirak ederdim. Yazık ki hemen İstanbul'a inmek mecburiyetindeyim. Cevat hem konuşuyor hem de ceplerindeki lüzumsuz evrakı çıkararak yazıhanesinin üstüne koyuyordu. Maalesef sizi dostlarınıza yalnız bırakıyorum. Akşama görüşürüz Cevat Bey. İsterseniz sizin için de bir resim yapayım. Ben çocuklarımın resmini isterim. Olmayacak bir şey değil Cevat Bey. Doktor Cevat telaşla odadan çıktı. Şimdi Sezai Bey büsbütün çocuklara kalmıştı. Fakat bir lahza onlardan ayrılan gözü Doktor Cevat'ın bıraktığı evrak arasında Alman pulu olan bir zarfa takıldı. Sezai Bey Ali'ye gittiğinden beri bu memlekete ait her hatıradan bir yürek çarpıntısı duyuyor, adeta onu hatırlatan her şeyden çok fenalık gördüğü bir düşmandan kaçar gibi kaçmak istiyordu. Fakat buna rağmen gene de dünyanın bütün memleketlerinden ziyade oraya ait haberleri bilip öğrenmek istiyor ve kızını elinden alan bu zorlu düşmana karşı şiddetli bir merak duyuyordu. İşte şimdi de alelade bir mektup, zalim bir tedai yani çağrışım ile ihtiyar babayı gene kahra atmıştı. Sezai Bey şimdi Doktor Cevat'a kimlerden mektup gelebileceğini düşünüyordu. Belki profesörden, belki bir dosttan, belki resmi teşekkürlerin birinden. Sezalı amca haydi, gözün mü daldı? Küçücük kelebek bir el Sezai Bey'in yüzünü karıştırıyor, omuzlarını sarsıyor fakat faydasız. Çocuklar şimdi her şeyi olduğu gibi kabul edenlerin itaatiyle ihtiyar arkadaşlarının tekrar neşelenmesini sabırla bekliyorlar. Sezai Bey'in masanın üzerine kalemi bırakan eli iradesiz bir hareketle zarfa doğru yürüyor. Fakat daha temas etmeden büyük bir cürüm işlemiş gibi bu el hemen pişmanlıkla geri dönerek yanına düşüyor. Artık Sezai Bey'in kendine şaşmaktan başka yapacak ne işi var? Kızının bulunduğu memlekete ait en küçük bir işaretin onu alemin esrarına el uzatacak kadar sefilleştirmiş, bayağılaştırmış olmasına hayret etmekten ve utanmaktan başka ne yapabilir? Şu hareketinin herhangi bir kimsenin cebinden para aşırmak yahut casusluk etmekten ne farkı var? Mazereti o kadar silik ve yavan ki o hiçbir zaman bu çürük müdafaa cephesiyle kendini kurtaramaz. Düşüncelerinin birbiri içine takılıp uzaması ile ihmal ettiği çocuklar artık dizinden inmiş, odanın ortasında kendi kendilerine oynuyorlardı. Sezai Bey şimdi yalnız kalmak, daha makul olmak, duygularıyla muvazene yapmak istiyordu. Esasen Aliye'nin mektuplarını kesmesinden ve Doktor Hüsnü'nün o mahut, yani ne olduğu herkesçe bilinen imalı sözlerinden sonra düşünce ve ızdırap bu ihtiyar babayı bir an kendi haline bırakmıyordu. Gelin çocuklar, size birer tane şeytan uçurtması yapayım da bahçeye çıkın. Bakalım hanginiz daha çok uçurabileceksiniz. Resimlerimizi yapmayacak mısınız? Şimdi yoruldum, sonra tamamlarım. Sezai Bey 2-3 dakika içinde çocukların eline kağıttan birer uçurtma vererek yanından uzaklaştırdı. İşte yalnız kalmıştı. Şimdi ne düşünecek, ne yapacaktı? Mektup hala yerindeydi. Sezai Bey için o anda bundan daha kışkırtıcı ve mukavemet kırıcı bir tecessüs vesilesi bulunamazdı. Yoksa onu tahrik eden bir hissi kablel vuku, yani önsezi. Mide, hisleri gene değişmeye, evvelki istikamete doğru akmaya başlamıştı. Kızının bulunduğu memlekete ait her şeyi bilmek, öğrenmek neden hakkı olmuyordu? Deminden beri hırsızlık yapmış bir mahkum gibi bunun için mi ter dökmüştü? Eli ani ve kat'i bir hamle ile tekrar ileri doğru koştu. Bu hareketini önleyecek bir ikinci salim düşünceye meydan kalmadan bu titreyen el zarftan mektubu çıkardı. Evvela başına sonra sonuna baktı. Cevat Bey diye başlayan mektup Feyzi imzasıyla bitiyordu. Yani profesörün oğlundan Cevat'a. Bundan daha tabii ne olabilirdi? Sezai Bey'in yüreği biraz genişlemekle beraber gözleri satırları emerek kendine çekiyordu. Mektup pek acele yazılmıştı. Kısa ve telaşlı bir başlangıçtan sonra genç çocuk şöyle devam ediyordu. Size yalnız sizde kalması lazım gelen bir havadis vereceğim. Babamın muayyen günde İstanbul'a gelmemesinin sebebi şudur. Hareket edeceği gün Sezai Nur Bey'in kızı Aliye Hanım'ın birdenbire hastalanması onu seyahatini tehir etmeye mecbur etti. Sebep demeyin. Aliye'yi tanımak bizim ona karşı olan alakamızın tabii olduğunu izah etmeye kafidir. Yardım isteyen herkes için fertlerin mecbur olduğu bir insaniyet vazifesi vardır. Fakat Aliye'ye karşı olan alakada bu vazife hissi ikinci derecede kalır. Hasta 4 gün kendini bilmedi. Doktorlar zatürre ile karışık eski bir kalp zaafiyetinin canlanmış olmasından bahsediyorlar. Size bu izahatı vermekten maksadımız tedavide lüzumu olan bu noktayı şimdilik hastadan anlamak imkanı olmadığından Sezai Bey'e bir şey hissettirmeden öğrenerek bizi aydınlatmanız içindir. Hasta rahatsızlığını babasının duymasını istemiyor. Siz de bizim gibi onun bu arzusunu yerine getirerek vaziyeti kimseye bildirmeden meseleyi idare edin. Babam çok meşguldür. Mektubu bile işte ben yazıyorum. Aliye'yi hastaneye vermedik. Bir hemşire getirdik. Fakat daha ziyade kendimiz meşgul oluyoruz. Sezai Bey mektubu tamamlamadan cebine soktu. Odadan nasıl çıktığını, bahçeden nasıl geçtiğini bilmiyordu. Sezalı amca nereye gidiyorsun? Diye arkasından bağıran çocukların sesi başka bir alemin anlaşılmaz sadaları gibi yaşlı adamda hiçbir intiba uyandırmadı. Sezai Bey'deki bu duygu ataleti yani durgunluk, hareketsizlik yola çıkıncaya kadar devam etti. Artık Doktor Cevat'ın Feyze'nin mektubuna cevap vermesine lüzum kalmamıştı. Zira bu cevabı Sezai Bey bizzat götürmek için hareket etmek üzereydi. İhtiyar adam Cevat'a veda ederken tekrar tekrar genç doktorun boynuna sarılıyor. Beni affettin mi Cevat Bey? İtimadını suistimal yani kötüye kullanma eden bu ihtiyar babayı affet. Bütün ruhi düşkünlüğüne rağmen onu mazur gör diyordu. Beyefendi kendinizi yormayın. Üzüntünüz bana elem veriyor. Dostunun mektubuna uzanan el size ait değildir. O bir ruh hastasının, bir zavallı babanın elidir. Ben de bir babayım. Sizi nasıl anlamam? Sezai Bey'in titrek sesi gene Cevat'a hitap ediyor. Ne Aliye'nin hastalığından ne de bu hadiseden kimseye bahsetmeyeceğine söz verir misin? Bunu size kaç kere temin ettim beyefendi. Boş yere üzülüyorsunuz. Sezai Bey bu seyahatini muhitine hem kızını görmek hem de biraz vakit geçirmek mahiyetinde göstererek İstanbul'dan ayrıldı.